Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatı selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 28 Zulhicce 1401, Hicri Kameri 16 Şevval 1443 ve Miladi 18 Mayıs 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de devam eden ekonomik kriz üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, semavi tirabetler ve Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarından incelenmesi adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberinden beşeri gücün gençleşmesine vurgu. Cumhurbaşkanı Reisi toz fırtınası olayı komşularla işbirliği içinde köklü şekilde çözümlenmesi gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Amerika derhal İran yaptırımlarını kaldırsın dedi. İran Ankara Büyükelçisi Türkiye İçişleri Bakanı ile görüştü. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında parlamenter işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapıldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ülkenin beşeri gücünün gençleşmesi ve nüfusun artması için çaba göstermesine vurgu yaparak, ülkeyi korkunç bir olay olan nüfusun yaşlanmasından kurtarma politikasını hayati ve en zaruri vaciplerden olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberinin gönderdiği ve bugün Ulusal Nüfus Komitesi toplantısında okunan mesajda ülkenin insani gücünün gençleşmesi ve nüfusun artması için çaba gösterilmesi ve ailenin himaye edilmesine yetkililer ve vatandaşların üzerindeki en zaruri farizalardan olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamine'yi bu fariza için etkin ve kültür merkezleri ve bu alanda faaliyet yapan kişiler üzerine daha ağır görev düştüğünü, bu politikanın İran'ın uzun vadeli geleceği adına hayati bir politika olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberi samimi bilimsel araştırma sonuçlarının bu politikanın olası tüm zararlardan uzak bir şekilde ileriye götürmenin mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti. Ayetullah Hamine'yi mesajının devamında nüfus komitesi üyelerine hitap ederek yasal önlemler ve benzeri girişimlerin yanında genel ortamda ve sağlık sisteminde kültürel faaliyetlere önem vermelerini tavsiye etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkede kum fırtınası olayının komşularla işbirliği ve etkileşim içinde köklü şekilde çözümlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde İran, Suriye, Irak ve Ürdün gibi bölge ülkeleri kum fırtınasından etkilenmiş, bu ülkelerin bazı noktalarında faaliyetler durdurulmuştur. Türkiye'nin büyük barajlar inşa etmesinin bölgede toz fırtınasına sebebiyet verdiği ifade ediliyor. Suriye'deki etkili olan kum fırtınası yüzünden 9 kişi hayatını kaybederken birkaç kişi de yaralandı. Irak'ta binlerce kişi solunum sorunları yüzünden hastaneye gitmek zorunda kaldılar. İran'da da bazı kentler kum fırtınası yüzünden tatil oldu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün kabine toplantısında yaptığı konuşmada Huzistan vilayeti başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde kum fırtınası ve hava kirliliğinin artmasına işaretle Çevre Kurumu'nu, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili organlarla işbirliğiyle bu sorunları çözmek için görevlendirdi. Reis'i bu konunun köklü çözümü için bölge ve komşu ülkelerle işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Arena Duhan, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek üzere İran'a ziyarette bulundu. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü bugün düzenlediği basın toplantısında İran'daki 12 günlük ziyareti hakkında açıklamalar da yaptı. Amerika yönetiminin İran'a uyguladığı yaptırımları eleştiren Duhan şunları kaydetti. Araştırmalar 2018'den bu yana uygulanan yaptırımların İran ekonomisi üzerinde çok olumsuz etkisi olduğunu gösteriyor. Yaptırımlar dar gelirli aileler, özel durumu olan hastalar, ev kadınları, yabancı göçmenler ve yaşlılar üzerinde en yıkıcı etki yaratmıştır. Tek taraflı bilinçli ve ikinci il yaptırımların da yaptırım tehdidinin İran'daki insan hakları durumunu tehlikeye attığına inanıyorum. İran'a tıbbi ilaç ithalatı ikinci il yaptırımlar nedeniyle sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Alena Duhan, Amerika'ya İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısında bulunarak, çünkü yaptırımlar uluslararası hukuka göre haklı gösterilemez, devletlerden İran hükümetinin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için İran'ın dondurulan dövizlerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Onları ve tedarik şirketlerini tek taraflı yaptırımlara bağlı kalmayı bırakmaya, özellikle gıda ve tıp alanında insani konulara özen göstermeye çağırıyorum ifadelerini kullandı. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştur.
İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmen, dün Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede sınır güvenliği üzerinde fikir alışverişinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmen, dün Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Görüşme sonrası Farazmen, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Soylu ile gerçekleştirdiği görüşmede iki komşu ülke arasındaki İyi ilişkilerin devam ettirmesi ve güvenlik komitesi toplantısının düzenli olarak yapılmasının önemine vurgu yapıldığını söyledi. Türk Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammed Farazmen'i kabul etti. Görüşmede terörizm ile mücadelede işbirliği, Afganistan'daki son durum ve düzensiz göçle mücadele ile sınır güvenliği konuları değerlendirildi denildi.
İran İslam Şura Meclis Başkan Vekili Ali Niksad, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında parlamenter işbirliğin genişletilmesi gerektiğini belirtti. İRİB'in bildirdiğine göre İran İslam Şura Meclis Başkan Vekili Ali Niksad, Bakü'deki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi sonunda Azerbaycan Meclis Başkanı sahibi Gafarova ile bir araya gelerek parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesinin ortak hedeflere hizmet ettiğini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı İran Parlamento heyetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan Cumhuriyeti İran ile ikili ve çok taraflı biçimlerde ilişkileri genişletmekte ilgilenmektedir dedi. Gafarova, Azerbaycan ve İran Cumhuriyeti parlamentolarının ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rolü var ve iki ülke parlamentolarının çalışma gruplarının faaliyetleriyle yasama organları arasında iyi bir ilişki var diye kaydetti. İran İslami Şura Meclis Başkan Vekili Ali Niksat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Meclisi'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Bölgesel Entegrasyon amacı ile parlamenter katılımı teşvik etmek amacı ile düzenlenmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanları ile görüştü. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile ayrı ayrı görüştü. Tümgeneral Bakri'nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte de İran yapımı İHA'ların üretim tesisi hizmete verildi. Daha önce Tacikistan Genelkurmay Başkanı ile görüşen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile görüştü. Komutan Bakri görüşmede İran ve Tacikistan'ın bölgedeki konumunun stratejik olduğunu söyledi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile yaptığı görüşmede İran ve Tacikistan'ın bölgedeki konumu stratejiktir dedi. Tümgeneral Muhammed Bakri, iki ülkenin silahlı kuvvetleri, askeri ve bölgesel işbirliğini geliştirerek Afganistan'da güvenlik ve barışın tesis edilmesine yardımcı olur ifadesini kullandı. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman da bu görüşmede ortak dil ve tarihsel kökler, iki ülke arasındaki savunma, askeri, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için koşul sağlamıştır dedi. İmam Ali Rahman, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran silahlı kuvvetleriyle her türlü ikili savunma ve askeri işbirliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Öte yandan Ebabil 2 İran İHA üretim tesisi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Tacikistan Savunma Bakanı'nın katıldığı törende Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de açıldı. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı halkla ilişkilerine göre İran ve Tacikistan arasında ortak savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için İran'ın İHA'larından Ebabil 2 modeli üretim tesisi İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri ile Tacikistan Savunma Bakanı Şir Ali Mirza'nın yanı sıra Tacikistan'ın üst düzey komutanlarından oluşan bir grubun katılımıyla hizmete girdi. Tümgeneral Bakri bu törende yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı uzmanlar ve bilim insanlarının çabalarıyla ve yerli imkanları kullanarak başta insansız hava araçları olmak üzere tüm askeri ve savunma boyutlarında önemli bir büyüme kaydettiğine işaret ederek bugün iç ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra güvenliği ve kalıcı barışı artırmak için müttefik ve dost ülkelere askeri teçhizat ihraç edebiliyoruz dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tacikistan'da Ebabil 2 üretim tesisinin açılmasını iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve gelecekte askeri savunmanın her seviyesinden daha fazla işbirliği ve etkileşimin görüleceğini de sözlerine ekledi. İran Ebabil 2 insansız hava aracı mobil rampalarından uçurulabilirliği, iniş ve kalkış için piste ihtiyaç duymuyor olması, Ebabil 2'nin uçmak için yüksek hareket kabiliyetine sahip olmasını sağlamıştır. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, eskortemiyle kimliği bilinmeyen korsanlar arasında Kızıldeniz'de çatışma çıktığını bildirdi. Amiral İrani yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde İran ordusu deniz kuvvetlerinin eskortiminin İran'a ait bir geminin yardım talebinin ardından harekete geçerek Kızıldeniz'de kimliği bilinmeyen botlardaki korsanlar ile çatışmaya girdiğini duyurdu. Komutan İran'e İran ordusu deniz kuvvetleri eskort timiyle korsanlar arasında bu karşılıklı atışmanın ardından saldırganların olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Komutan İran'e Amerika ile kendi müttefikleri arasında yeni deniz ittifakını kurmasının ardından bu önemli ve hayati su kanalında korsanlığın arttığını tanıtık ettiklerini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Genel Komutanlığı Uluslararası Polis Şefi General Hadi Şirzad ve Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Interpol Polis Şefi General Said Abdullah El Sividi bir araya gelerek iki ülkenin polisleri arasında işbirliğini geliştirme yollarını ele aldılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Interpol toplantısına katılmak üzere Abu Dhabi'de bulunan İran Uluslararası Şefi Polis Şefi Abu Dhabi Interpol Şefi ile yaptığı görüşmede polis diplomasisi ve uluslararası polisin faaliyetleri hakkında açıklamada bulunarak bu görüşmenin iki ülkenin sahip olduğu imkanlarla güvenliğin sağlanması, organize suçlar ve silah ve uyuşturucu kaçakçılar ve de uluslararası suçlarla mücadele alanında iki ülkenin işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti. Abu Dhabi Interpol şefi de görüşmede polis diplomasisi alanında münasebetlerin gelişmesine vurgu yaparak iki ülkenin polisler arasında işbirliğini hızlandırması için önerilerde bulundu.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte koronadan 8 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 288 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.244'de, vaka sayısı 7.229.074'de yükseldi.
İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Kulivent, İran Kızılay Cemiyeti'nin kendi deneyimlerini Bolivya ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Bolivya'nın Tahran Büyükelçisi Romina Perez Ramos ile görüşen İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kulivent, İran Kızılay Cemiyeti'nin işbirliğini geliştirmeye hazır olduğuna işaretli, İran'ın bilim ve tıp alanlarındaki kabiliyetine göre iki ülkenin sağlık alanında işbirliğini geliştirebileceğini söyledi. Yetkili İran Kızılay Cemiyeti tarafından Bolivya'da hastaneler ve araştırma merkezlerinin inşa edilmesine işaretle bu merkezlerde Bolivya vatandaşlarına değerli hizmetler sunulduğunu kaydetti. Görüşmede İran'ın aşı ve ilaç malzemelerinin yapımında da değerli kabiliyetlere sahip olduğunu ifade eden ve Bolivya'nın Tahran Büyükelçisi bu görüşmede Bolivya'nın korona aşısına ihtiyaç duyması halinde İran yapımı bereket aşısını kullanacağını vurguladı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Bursa'da terör örgütü IŞİD'in intihar eylemcisinin yakalandığını duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bursa'da DAEŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Al-Casem ve Enes El-Ganem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman El-Hamud yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye polisinin bu kişilerin kaldığı yerde yaptığı arama sonucu dijital malzemelere el koydu. Türkiye İçişleri Bakanlığı bir süre önce Şanlıurfa'da bir intihar eylemcisinin yakalandığını duyurmuştu.
Irak'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi bu ülkenin Türkiye aleyhinde hazırladığı şikayeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Türkiye son yıllarda ve aylarda defalarca PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak'ın topraklarında operasyon düzenledi. Irak'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Muhammed Hüseyin Bahrulu Ülüm, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bundan böyle PKK'nın saldırılarının Türkiye güçlerinin Irak topraklarında kalması için bir bahane olmayacağını ifade etti.
Lübnan Hizbullah Hareketi medya etkilerinden Hüseyin Rahal, seçimlerde elde edilen sonuçların Hizbullah'ın rakiplerinin iddialarının temelsiz olduğunu gösterdiğini ifade etti. Lübnan'da parlamento seçimleri pazar günü düzenlendi. Geçtiğimiz hafta yurt dışında 58 ülkede de parlamento seçimleri düzenlendi. Lübnan Hizbullah yetkililerinden Rahal Elmina televizyonunda yaptığı açıklamada parlamento seçimlerinden Hizbullah rakiplerinden Hizbullah ve Emel hareketinin siyasi varlığının azaldı ve kendi prestijini kaybettiğine dair iddialarının tamamen yalan ve temelsiz olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Yetkili Kuzey 3. bölgede yaşananların aslında Milli Özgürlük Hareketi ve Milli Lübnan'ın ve tüm Lübnan'ın zafer kazandığını da gösterdiğini, Hizbullah ve Milli Özgürlük Hareketi ittifakının tüm sorunlara rağmen Lübnan'da en güçlü siyasi ittifak olduğunu kanıtladığına vurguladı.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bölgedeki muhtelif devletlerin yöneticilerine ve siyasi liderlerine yönelik olarak yazdığı mektupta Siyonist rejimin direniş liderlerine yönelik yeniden suikast politikasına başlaması hakkında uyarıda bulundu. Bu konuda açıklama bugün Haniye'nin basın danışmanı Tahir Ennunu tarafından yapıldı.
İsrail İşgal Polisi bugün işgal altındaki Kudüs'ün Beytu Hanina kasabasının ahalisinden olan 15 yaşındaki bir çocuğu dün okulundaki iki danışmanına işgalci askerlere ve Siyonist yerleşimcilere saldırıda bulunma düşüncesinde olduğunu söylediği iddiasıyla gözaltına alındı. Siyonist ait bir haber ajansının İşgal rejiminin güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre işgal polisi çocuğun niyetini belli etmesinden sonra onun hakkında bir soruşturma başlattı. Bu yolla çocuğun yere tespit edildi ve polis komiserleri tarafından gözaltına alındı.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Peterson, anayasayı inceleme oturumlarının 8. tur görüşmelerinin hazırlıklarını ele almak için Şam'a gidiyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi 2 gün sürecek Şam ziyaretinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile görüşecek. Peterson, Şam'da Cenevre'de düzenlenecek 8. Suriye Anayasası inceleme toplantısının hazırlıklarına ilişkin konuları ele alacak. Peterson'un Suriye Anayasa Komitesi Başkanı ve Rusya'nın Suriye Büyükelçisi ile de görüşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e NATO'ya ülkelerin üyeliklerine evet demesi için 10 maddelik şartları ileri sürdü.
Ve son haberimiz, İtalya, İspanya ve Fransa Büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar. Bu arada Rusya misilleme tedbirlerinin parçası olarak Fransa'nın Moskova Büyükelçiliğinden 34 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor bu akşamki. İlk yorumumuz İran ve Küba'nın ilişkileri geliştirmeye yönelik yeni adımlar etrafında. Küba Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 18. toplantısına katılmak amacıyla İran'a geldi. Küba Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ricardo Cabrisas Ruiz, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 18. toplantısına katılmak amacıyla üst düzey bir heyet başkanlığında İran'a geldi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Küba Başbakan Yardımcısı arasındaki görüşmede üst düzey İranlı ve Kübalı yetkililer iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırma konusunda anlaştılar. İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı Seyit Ehsan Handouzi bu görüşmede şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti hükümeti başta Küba olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle her zaman uzun vadeli ve istikrarlı ekonomik ilişkiler kurmak istemiştir. Küba Başbakan Yardımcısı ise ekonomik kalkınma planını ve ülkenin ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi için öncelikli hususları açıklarken, ekonomik abluka ve COVID-19'un ciddi etkileri gibi Küba ekonomisini etkileyen olumsuz faktörleri de sıralayarak iklim değişiklikleri ve Ukrayna Savaşı'nın da Küba'nın gıda güvenliğini etkilediğini ve bu alanda İranlı şirketlerin deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtti.
İran İslam Devrimi'nin 1979'daki zaferinden sonra ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından beri Tahran, önce Küba'da dahil olmak üzere anti-emperyalist ülkelerle siyasi ilişkiler kurdu. Tahran-Havana ilişkileri son yıllarda hep gelişme göstermiştir. Özellikle İran'ın bağlantısı zar hareketine üye olması iki ülke arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştırmıştır. İki ülke Batı bloğunun lideri olarak Amerika'nın kibirli ve hegemonik politikalarına karşı koyma konusunda benzer görüşleri paylaşıyor ve Washington'un diğer ülkelerin iş işlerine, yasa dışı müdahalesine ve tek taraflı yaptırımlara karşı koyma çağrısında bulunuyor. Amerika dünyanın en büyük yaptırım uygulayan ülkesidir ve dış politika hedefleri doğrultusunda diğer ülkelere her türlü yaptırımı uygulama konusunda en uzun geçmişe sahiptir. Amerika azami baskı kampanyasının bir parçası olarak İran'a tarihteki en ağır yaptırımları uygulamanın yanı sıra Küba'da dahil olmak üzere çeşitli ülkelere çok sayıda tek taraflı yaptırım uyguladı. Aslında Küba 1960'ların başından beri en kapsamlı Washington yaptırımlarının altında ve Amerika Havana'ya yönelik bu insanlık dışı yaklaşımı sürdürmüştür. Amerika yaptırımlarına maruz kaldıkları düşünüldüğünde bu durumda ilişkilerin düzeyinin iyileştirilmesi ve birbirlerinin ihtiyaçlarından karşılanması, bu yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesine etkili olabilir. Bu konu iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin sürekli gelişmesine de yol açmıştır. İran ve Küba arasındaki işbirliğinin genişletilmesi aynı mantık üzerine kurulmuştur. İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Aynullahi, İran-Küba Karma Ekonomik Komisyonu'nun Tahran'daki 18. toplantısının sonunda 18. Karma Komisyonu'nda çeşitli şekillerde 13 belge ve mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. Biyoteknoloji, sağlık ve ekonomi gibi alanlar, ticaret, bankacılık, spor ve tarım da dahil olmak üzere işbirliği ve çok çalışma belgesinin de imzalanması iki ülke ilişkilerinden topyekun bir şekilde genişleyici artık öngörülebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Ermenistan'da iç gerilimlerin devam etmesi etrafında. Ermenistan halkının Nikol Paşinyan hükümetine karşı protesto gösterilerinin devam etmesiyle bu ülkedeki iç kriz artık tehlike çağlarını çaldırma eşiğine gelmiş olarak gözüküyor. Erivan'da protestolar devam ederken Ermenistan Başbakanı'nın istifaya veya erken parlamento seçimlerine zorlanması pek olası görünmüyor. Yaklaşık bir ay önce başlayan Erivan'daki Paşinyan hükümetine karşı yeni protesto döneminde Ermeni polisi ve güvenlik güçleri yüzlerce protestocuyu tutukladı ve geçici olarak hapse attı. Erivan hükümetinin muhalifleri Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ı Dağlı Karabağ sorunu çözememekle suçlamaya devam ediyor. Ve Paşinyan hükümetinin Dağlı Karabağ bölgesinin geri kalanını Bakü hükümetine devretmek niyetinde olduğunu vurguluyor. Bunun öncesinde Ermenistan Muhalefet Partileri koalisyonundan Ermeni Ulusal Meclisi Başkanı Yardımcısı İshan Sakatlyan, Paşinyan hükümetine karşı yaygın bir itaatsizliğin gerçekleştirmesine karşı tedbirleri açıklamıştı. Aslında bir aydır hükümeti protesto eden Erivan hükümetine karşı gelenler Bakü hükümetinin taleplerini karşılamaya yönelik herhangi bir öneride bulunmadı. Nikol Paşinyan hükümetine muhalefet Karabağ Ermenisi kökenli iki Ermeni politikacı tarafından yönetiliyor. Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan 1998'den 2018'e kadar Ermenistan Cumhurbaşkanı olarak Güney Kafkasya bölgesini yöneten iki politikacı. Koçaryanların ve Sarkisyanların yanı sıra Nikol Paşinyan hükümetinin muhalefet cephesinde tanınmış politikacılar ve siyasi aktivistler de var.
Bu siyasi grupların ve yeni isimlerin de muhalefetin şüphelerine katılması çok sayıda Ermeninin Erivan hükümetinin muhalefete yönelmesine neden oldu. Örnek olarak önde gelen ve tanınmış Ermeni hukukçulardan biri olan Tigran Atanasyan gibi kişilerden bahsedebiliriz. Bu Ermeni siyasi aktivist ve siyasi hukuki işler uzmanı son zamanlarda herkes keskin bir açıklamada bulunarak şunları vurguladı. Ermenistan'daki Soros Vakfı'nın durdurulması için mahkemeye başvurmaya karar verdik. Çünkü bu Amerikan bağlantılı vakfın destekçileri ve propagandacıları tarafından Ermeni ordusuna karşı düzenlenen ve yürütülen propaganda ve faaliyet sonucu bazı aldatılmış insanların düşmanla işbirliği yapmaları zemini sağlamıştır. Ermenistan şimdi başarısız bir Ermenistan'a, egemen olmayan devlete, kayıp bir Dağlı Karabağ sahip ve tüm bunlardan daha da önemlisi binlerce gencimizi kaybettik. Açıktır ki Tigran Atanasyan'ın bu açıklamaları bu Ermeni siyasi aktivistin Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın şahsına karşı duruşu olarak değerlendirilmelidir. Çünkü Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın Soros Vakfı'nın izni olmadan su geçirmeyi bile su içemeyeceği bile söyleniyor. Ermenistan'da halkın ve muhalefet medyasının da Paşinyan hükümetine karşı tutumlarına rağmen bazı olaylar artık Ermeni halkını endişelendirmiş görünüyor. Erivan hükümetinin muhalefetlerine rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı özel bir plan ve 10 maddelik barış anlaşmasının hükümlerinin nasıl uygulanacağı hususunda hala bir yol haritası çizilmemiştir. Paşinyan hükümetine muhalifleri şimdi de talepte bulunmuşlardır. Dağlı Karabağ bölgesinin de Azeri tarafına devredilmesine karşı çıkmak ve Dağlı Karabağ bölgesinde Rus kuvvetleri yerine Azerbaycan askerlerinin konuşlandırılmasına karşı çıkmak Erivan'daki halk protestoları sırasında muhalefetin iki ciddi talebidir. Bu arada Ermeni protestocular Dağlı Karabağ bölgesinin değişen demografisini de protesto ediyorlar. Bu arada İlham Aliyev hükümeti geçtiğimiz günlerde Dağlı Karabağ bölgesinde bir dizi Azeri vatandaşlarını Ermeni Karabağ'a yerleştirmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Sevgili dinleyiciler, yapılan son anketlere göre Türkiye'de mevcut ekonomik krizden ötürü yapılan zamların sonucunda halkın durumdan memnuniyetsizliği giderek artıyor. Türkiye'de TL'nin değer kaybetmesiyle daha net bir şekilde kendini gösteren ekonomik kriz, ard arda gelen zamlarla Türkiye halkının yaşam koşullarına ciddi bir şekilde yansıdı. Liranın ciddi bir düzeyde değer kaybetmesinin aylarca Türkiye haberlerinin gündeminde olmasının ardından son dönemde ekmek ve yağ gibi temel gıda ürünlerinden elektrik ve doğalgaza kadar neredeyse her şeyi kapsayan zamların Türkiye'li vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemesi ekonomist uzmanlarca tartışılıyor. Şimdi biz aslında birkaç söyleşimizde bu konu hakkında konuşmuştuk değerli dinleyicilerimiz. Özellikle ekonomik krizin nelere bağlı olduğu konusu etrafında uzman konuklarımızın görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de bu meselenin özellikle Türkiye gündeminin belli başlı ana konularından ve sorunlarından olduğundan dolayı tekrardan özellikle gıda maddeleriyle ilgili yaşanan bu fiyatlardaki artışı konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk. İyi çalışmalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Geçenlerde sanırım sizinle bu konu hakkında konuşmuştuk. Özellikle muhalefet partilerinin bu konuya dair planları, önerileri ve iktidarın bunu nasıl karşıladığı konusuyla ilgili siz görüş ve fikirlerinizi bizimle paylaşmıştınız. Şimdi gün geçtikçe özellikle halkın yaşamına bu meselenin özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili yaşanan artışların halkın yaşamına çok kötü yansıması artık gündemde bazı tepki ve aslında protesto gösterilerine neden olmaktadır. Şimdi gıda fiyatlarıyla ilgili yaşanan artışın nedenleri hakkında herhangi bir görüşünüz var mı? Buradan başlayalım, daha sonra konuyla ilgili başka sorulara da geçeriz sizin efendim.
Doğrusu Türkiye'de uzun süre bir Cumhurbaşkanı sistemine geçişten sonra tüm Türkiye'deki siyaset ve politika tek elden yönetiliyor. Bu da tek elden yönetilmesinden dolayı teknik alandaki yetkili olan ve bu alanda bilgi sahibi olan kesimlerin devre dışı kalması ve bu nedenle bugünkü ekonomik siyasal alandaki sıkıntıların olduğu gibi ekonomi alanında da sıkıntılar baş göstermektedir ve bu sıkıntılar gittikçe büyük bir krize neden oluyor ve bugün Türkiye'de her kesimin artık açlık sınırıyla yüz yüze kaldığı bir göstergesiydi. Eskide işte kesimler vardı. Üst sınıf, alt sınıf, orta sınıf tabakaları diye adlandırılıyordu. Bugün artık iki sınıftan oluşuyor. Türkiye'de açlıkla yüz yüze kalan belli büyük bir kesim. Diğer kesim de Türkiye'deki ekonomik rantını kendi lehine çeviren ve bu rantta olduğu kadarınca faydalanan az bir kesim vardır. Bu da yönetim kademelerinde birikirken ve bu kesimde nemalanan belli bir kesimdir. Bugün artık açlık sınırı her Türkiye'nin yaşam alanında hemen hemen her kademede kendini baş göstermektedir. Demin belirttiğiniz gibi işte tüm girdi fiyatlarına baktığımızda gıdadan tut enerji ve ısınma ve bu türde bütün kaynaklarda artık zam boyutunu aşarak artık ulaşamayacak boyutlara ulaştı. Ve bu nedenle Türkiye'deki kesimin artık yani bir yatırım veya bir gibi herhangi bir düşünceleri olmadığı gibi günübirlik nasıl yaşayabileceğini ve gıda alanında nasıl geçinebileceği hesabı yapılmaktadır. Bu da gittikçe toplum arasında tepkilere neden oluyor. Ve bu tepkilerin eğer toplum üzerinde baskının bu boyutta olmasaydı tepkilerin boyutu daha büyük olurdu. Ve bugün Türkiye'de her tepki gösteren ve yönetime karşı eleştiri hakkını kullanan her kesimi düşman olarak görüp ve bu nedenle yargı eliyle cezalandırılmak isteniyor ve bu konuda birçok kesim bu şekilde yargı yoluyla eleştirildiği için cezalandırılmış bulunmaktadır. Ve bu kesimin de yani bu şekilde belli bir dönem belki toplumu tepkilerini öteleyebilir ama bu tepkiler gittikçe birikim ve bir gün patlamaya neden olur. Bugün bu krizin birçok nedeni vardır. Yani ilk başta tek elden yönetimin nedenidir ve ikinci bir kriz de saldırgan politikalarının silahlanmaya vermiş olduğu önemi ve saldırgan politikasından dolayı sürekli bir çatışma halinde olan bir Türkiye bu ekonomik krizin başlıca nedenlerinden sayabiliriz.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi bu konuyla ilgili Türkiye'deki özellikle iktidar yanlısı çevrelerin yorum ve tespitlerine baktığımızda dış faktörlerin de bu krizin baş göstermesinde çok önemli olduğuna vurgu yapıyorlar. Özellikle mesela Ukrayna ile Rusya arasındaki devam eden bu savaş Türkiye ekonomisini kötü etkilerdi şeklinde ifadelerine rastlıyoruz. Bu da Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor muhalefet çevrelerine göre. Bu konuyla ilgili herhangi bir fikriniz var mı?
Doğrusu Türkiye'de şu anda yönetim kademesinde böyle toplumda böyle bir algı yaratmak isteniyor ve bu algı da oluşturmuş olduğu basın çevresinde bu tür yaygaralar ve bir tür söylemler çıkarılıyor ve bu da AKP ve AKP yanlısı olan kesimlerin yaygınlaştırarak bu krizden bu şekilde çıkmasını ve bu şekilde krizin farklı alanlara fatura etme gibi bir yol seçmişler. Halbuki baktığımızda şu anda Ukrayna ve Sovyetler Birliği arasında baş gösteren bir çatışmadan dolayı biz ekonomi boyutta onlara baktığımızda bu boyutta bir kırılmaya neden olmadı. Yani Türkiye'de bugün zamların ve enflasyon sınırının %70'leri aşan bir düzeyde olmasına rağmen Ukrayna ve Sovyetler Birliği'ne baktığımızda bu enflasyonun %20'lere dahi ulaşmadığı bir enflasyonla karşı karşıya kalıyor. Ve bunun için de bu krizin gittikçe boyutlanmasına neden olmuştur. Türkiye'de şu an iktidara karşı ciddi bir muhalefetin olmayışı, bu da iktidarın pervasızca hareket etmesine neden olur. Yani muhalefet arasında gerçekten yani takip edebilecek ve bu konuda bir ortak politika olmadığı için iktidar da burada pervasızca davranıyor ve bu nedenle ciddi bir muhalefet yapılırsa bugün bu iktidarın derinleşmesi, krizin büyümesine daha da büyük bir neden olabilir. Ciddi bir muhalefetin olmayışından dolayı krizin bu boyuta gelmesine de neden olmuştur.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Bedir Bey.
İyi günler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat hocamızla konuştuk. Türkiye'de devam eden ekonomik krizle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Siyonist yerleşimcilerin bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın yayılmacılık politikasının kendisi ve müttefikleri için çok kötü sonuçlar olacağı uyarısında bulunması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'nin uluslararası toplumun Siyonist rejimin cinayetlerine karşı pasifliğine eleştirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilci yardımcısı, uluslararası toplumun Siyonist rejimin işlediği cinayetlere karşı pasifliğini eleştirdi. Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akil'i Batı Şeria'daki bir kampa Siyonist askerlerin düzenlediği saldırı takip ederken vurularak öldürüldü. Siyonist ordu da Ebu Akil'in cenazesine şiddetli bir saldırı düzenledi. Bu saldırı ve saygısızlık çok utanç verici bir şekilde ve dünyanın gözü önünde gerçekleştirildi ve Siyonist güçler Ebu Akil'in cenazesine katılanlara ses bombalarıyla saldırdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilci yardımcısı Zehra İrşadi, her gün İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği bir cinayete tanık oluyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilci yardımcısı şunları ekledi. Filistinli gazeteci olan Şirin Ebu Akil'e işgal altındaki Filistin'deki Cenin'de Filistin halkının mazlumiyetini dünyaya gösterirken işgalci güçler tarafından vahşice şehit edildi. Ancak Siyonist işgalciler mazlum halkın sesinin duyurulmasını engelleyemeyecektir. İrşadi Korsan, İsrail'in devam eden savaş suçları ve terörizm karşısında uluslararası toplumun pasifliğini eleştirerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti başta Güvenlik Konseyi olmak üzere Birleşmiş Milletleri İsrail saldırganlığına son vermek için acilen harekete geçirmeye çağırıyor.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Birleşmiş Milletler'in 2023'te tahıl ve mısır stoklarının tükenmesi konusunda uyarıda bulunması, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüşmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Tebriz ve Ankara arasında turizm işbirliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tebriz ile Ankara turizm alanında işbirliği yapıyor. Tebriz kenti İran'ın en eski kentlerinden biridir ve ülkenin kuzeybatısında yer almaktadır. Tebriz kenti birçok tarihi, kültürel ve doğal cazibeleri nedeniyle ana turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Geleneksel Tebriz çarşısı, Kebud Camisi, Sahip el-Amr Camii, Ali Şah Kalesi veya Tebriz Kalesi, Belediye Sarayı, Meşrute Evi, Kutsal Meryem Kilisesi, Nober Tarihi Hamamı, El Gölü veya Şah Gölü, Tebriz'deki en ünlü turistik yerlerinden bazılarıdır. 2018 yılında Tebriz, İslam dünyasında turizm için model bir kent olarak tanıtıldı. Doğu Azerbaycan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Ahmet Hamzazade, Türk Özel Turizm şirketlerinden birinin direktörünün Doğu Azerbaycan'ın turizm potansiyeline yaptığı son ziyaretine atıfta bulunarak şunları söyledi. Görüşmede Türkiye ile İran arasında ortak turizm programları, Tebriz ve Ankara şehirleri arasında karşılıklı turizm kapasitesinden yararlanılmasına vurgu yapıldı.
Hemşehri gazetesinde Siyonist rejim kabinesinde ihtilafların arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejim medyası bu rejim başbakanına karşı yeni bir tehdidi gündeme getirdiği sırada İsrail basını bu kez Bennett ile Gantz arasındaki ihtilafların perde arkasında ortaklardan birinin olduğunu duyurdu. Bu doğrultuda İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, Bennett'in eşine bir mermi göndererek onu ölümle tehdit eden bir İsrailli kadının tutuklanmasının ardından Bennett'e de aynı durumu yaşatan birinin mahkeme kararı ile tutuklandığını duyurdu.
Bu arada Bennett, evi yakınındaki gösterilerde cumartesi gününden itibaren başlamıştır. Bu da Siyonist Başbakan'ın itibarının azaldığını gösteriyor. Gazetenin verdiği habere göre Bennett ve Gantz arasında ciddi ve sert bir tartışma da yaşanmıştır. Bazı kaynaklar İsrail Savaş Bakanı Gantz'ın pazar günleri düzenlenen kabine toplantısında Bennett'i kabinesini özgüven aşılamamakla itham ettiğini, kameralar önünde sırf kendisinden bahsettiğini aktarmaktadır. Bennett'in de Gantz'ın ithamlarına tepki olarak sosyal medyadaki mesajlarını referans olarak gösterdiği belirtilmektedir. Gantz'ın ise buna cevaben sosyal medyaya uğrayıp kendisinden nasıl bahsetmesini muhakkak bakacağım diye paylaşımda bulunduğu aktarılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, dünyevi ve uhrevi birçok fazileti, tesiri ve faydası söz konusudur.
Bugünkü sohbetimizde sizleri İslam dünyasının seçkin karileriyle tanıştırmak istiyoruz.
İslam dünyasının tanınan Mısırlı kari Şaban Abdülaziz Sayyad, kelimelere beyan ve telaffuz gücü ve ayrıca Kur'ani makamlar ve tilavet tarzı açısından eşsiz bir kariydi. Tilavette Sayyadiye adlı bir akımı oluşturacak kadar güçlü bir kari olan Şaban Abdülaziz Sayyad, 20 Aralık 1940 tarihinde Kur'an-ı Kerim'e gönül veren bir ailede dünyaya geldi. Babası ise Şeyh Abdülaziz İsmail Sayyad, iyi ahlakı ile tanınan biriydi ve aynı zamanda güzel sesi ve melekuti tilavetleri eşsiz ve gönüllere coşturan biri olduğu için tilavet için çeşitli sebeplerden dolayı farklı toplantılara davet edilirdi. Böylece Şaban Abdülaziz çocukluktan itibaren Kur'an'ı toplantılara da davet edilerek semavi ayetler ve nameleriyle ünsiyet kurabildi. Babasının yardımları ve gösterdiği yollar sayesinde 7 yaşında Kur'an-ı Kerim hafızı olmayı başardı. Kur'an-ı Kerim'in tümünü hıfzetmenin yanı sıra kıraat ve tecvid ilmini Üstad Cad Ebu Garibe'den öğrendi. Ve eşsiz yeteneği çocukluk yaşından itibaren kendine gösterdi.
Babası gibi Kur'an-ı Kerim'i çok güzel bir şekilde tilavet eden Şaban Abdülaziz 12 yaşından itibaren Kur'an'ı toplantılara davet edilirdi. Lise diploması ardından Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'ne gitti ve usul dalında dini ilimler öğrenmeye başladı. Öğrencilik döneminde üstün öğrencilerden olan Şaban Abdulaziz, bu dönemde Kur'an-ı Kerim tilavet etmekten gafil kalmadı ve tilavette daha çok Üstad Muhammed Rafat, Üstad Muhammed Selam ve Üstad Mustafa İsmail'in tilavet tarzlarından yararlandı.
Tahran Radyosu.
Üstad Abdulaziz Sayyad 1966 yılında El-Azhar Üniversitesi'nden iyi bir ortalama ile mezun oldu. Kur'an-ı ilimler ve ayetlerin tefsir ilmine vakıf olduğu için üniversite ondan hoca olarak ders vermeye başlamasını ister. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve melekuti ayetlerin tilavetine gönül veren Şaban bin Abdulaziz, üniversitede hocalık teklifini reddetti. Güzel sesi, uzun nefesi ve çeşitli nameler icra etme becerisi nedeniyle Büyük Mısırlı okuyucular arasında kendine yer buldu. Kıraat dünyasında kendisi Fecir Kralı, İslam Dünyası Karisi, Semavi Ses Sahibi, Kariler Şövalyesi gibi lakaplarla tanındı.
Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin ezinallahu en turba'a ve yulkara fide smu.
Seçkin Mısırlı Kari Şaban bin Abdulaziz 1975 yılında 35 yaşındayken Mısır Kur'an Radyosu'nun giriş sınavına katılarak ustalıkla geçerek böylece Kur'an Radyosu'nda tilavet hakkını kazanmış oldu. Radyoya girişiyle birlikte kalpleri okşayan güzel sesi tüm dünyada yankılandı. Böylece dünyanın dört bir yanındaki Kur'an severler bu ünlü Kur'an-ı Kerim karesini tanıdı. Böylece Müslüman olan veya olmayan birçok ülkeden aldığı sayısız davetlerle bu ülkelere gitmesi nedeniyle halk arasında ünü daha da arttı. Ve 31 Temmuz 1966 tarihinde ise Dünya Karisi ünvanını kazandı.
Üstad Şaban bin Abdulaziz'in tilavetleri özel bir hüzün ve insanın içini yakan tonda insanların kalbine sızmayı başarıyordu. İranlı uluslararası Kur'an-ı Kerim karisi ve uzmanı Muhammed Rıza Purzerger, Üstad Sayyad'ın tilaveti hakkında şöyle diyor. Sayyad'ın sesinin çekiciliği ve güzel icrası nedeniyle tilavetinde hiçbir monotonluk hissedilmiyordu. Ve dinleyici onun tilavetiyle adeta büyüleniyordu. çok hüzünlü ve etkileyici kıraat ederdi ve tabii ki ses cinsi de hazin ve etkileyiciydi. Üstadın en nadir ve üstün tilavetlerinden biri Mübarek Meryem suresidir. Zira hem kıraat tarzı ve hem name kapasitesi çok yüksek düzeydeydi. Şimdi hep birlikte bu güzel tilaveti dinliyoruz.
Üstad Şaban Abdülaziz Sayyar, Mısır'ın en büyük ve en meşhur camilerinde Kur'an-ı Kerim'i güzel sesiyle tilavet etti. Bu camilerden Mescid-i El-Hüseyin ve Hazreti Zehra Camisi'ne değinebiliriz. Üstadın tilaveti herkesi, havalar ister serin ister sıcak olsun, büyük bir kalabalığı bir araya getirerek vahiy sesini Üstad Sayyad'ın sesinden duyacak kadar çekiciydi. Mısır'ın ünlü musiki hocası Ammar el-Şere'i Nameler Denizine Dalmak adlı ünlü programında bu Mısırlı seçkin kari hakkında şöyle diyordu. Ben Şeyh Sayyad sesiyle gafil avlandım. Zira musikinin tüm bilinen normlarını kırdı. Şaban Sayyad tilavetinde tamamen akışkan şekilde hareket ediyor, çok kolay bir şekilde tıpkı suyun muslukta aktığı gibi iniş yapıyor.
Üstad Şaban Sayyad 1991 yılında İmam Hümeyni'nin rihlete yıldönümü münasebetiyle Şeyh Mahmud Menşavi ile birlikte İran'a geldi. Her iki üstad bu münasebetle Kur'an-ı Kerim tilavetleri İranlı sevenleri tarafından büyük alkış aldı. Üstad Şaban bin Abdülaziz ayrıca Kuveyt, Ürdün, Suriye, Irak, Endonezya, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi Müslüman olan ve olmayan birçok ülkeye seyahat etti ve buralarda vahiy kelamına susamış olan aşık kalpleri kendi güzel sesiyle suladı. Söz konusu ülkelerin Müslüman halkları tarafından takdir edilen Şeyh Şaban bin Abdülaziz bu becerisi nedeniyle çok takdir edildi ve birçok takdir belgesi ve rozet kazandı. Üstadın kazandığı en son nişanlardan biri Brunei Krallığı tarafından kendine verilen kraliyet nişanıdır.
İslam dünyasının büyük karisi 58 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisinden geriye yadigar kalan onun güzel kıraatları ve milyonlar tarafından duyulan güzel sesidir. Kendisini rahmet ve saygı ile anıyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere dünyaca tanınan karilerden Şaban bin Abdülaziz'in hayatını kısaca aktardık.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarından incelendi. Dizi programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programda Gül Devrimi ile eş zamanlı olarak Gürcistan'daki gelişmeleri ve bu ülkenin yöneticilerinin batıcılığa doğru siyasi tutumlarını değiştirmelerini ve sonuçlarını incelemeye çalışıyoruz. Bu program serisinin ilk bölümünde Gürcistan'daki Gül Devrimi vurgulanarak renkli devrimler kısaca tanıtılacaktır.
Son yıllarda özellikle eski Sovyetler Birliği'nde meydana gelen önemli gelişmelerin etkisiyle çağdaş siyasal edebiyatına yeni tanımlar ve terimler girmiştir. Kadife veya renkli devrim en önemlilerinden biridir. Dolayısıyla Orta Asya ve Kafkasya'da dahil olmak üzere eski Sovyetler Birliği'nde son yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerin çoğu bu kavramlar ve etkiler ve sonuçları çerçevesinde incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Kadife veya renkli devrim terimi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki yıllarda özellikle 21. yüzyılın başlarında dünyadaki siyasi gelişmelerin anahtar kelimelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre renkli devrim ya da kadife devrim kan dökülmeden veya şiddet içermeyecek bir şekilde hükümeti devirme ya da yumuşak devirme bir tür siyasi dönüşüm ve değişimdir.
Yumuşak savaş adlarında ünlü İranlı uzman Ali Muhammed Naini renkli devrimler hakkında şunları söylüyor. Kadife devrimler veya renkli devrimler bir tür dönüşüm ve iktidar aktarımı olan yumuşak devirme yöntemlerindendir ve olumsuz mücadele ile sivil itaatsizliği içerir. Orta Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya'daki komünizm sonrası toplumlarda renkli ve kadife devrimler yaşandı. Bu terim ilk olarak o zamanlar ülkesinin muhalefet lideri olan eski Çek Cumhurbaşkanı Václav Havel tarafından kullanıldı. Elbette daha sonraları batıcıların merkezi hükümetleri kapsamlı muhalefeti sırasında protesto mitingleri organize etmek için renkli bir sembol kullandıkları nedeniyle bu örgütlü hareketler Batı medyasının desteğiyle renkli devrim olarak tanındı.
Son 20 yılda renkli devrimlerin gerçekleştiği ülkeler arasında Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan bulunmaktadır. Tüm bu renkli devrimlerin ortak yönü bu ülkelerde Amerikan ve Batı yanlısı güçlerin iktidara gelmesine neden olmasıydı. Tüm bu devrimlerin ikinci ortak özelliği bu ülkelerde renkli devrimler projesinin tasarlanması ve uygulanmasında yabancı aktörlerin ve Batı medyasının etkili rolüdür. Bunların arasında Gürcistan'da meydana gelen Gül devrimiydi ve bu ülkede Kasım 2003'te iktidarda değişiklik oldu. Devrim parlamento seçimlerinin sonuçlarına karşı yaygın protestolarla başladı ve dönemin Cumhurbaşkanı Edvard Shvardnadze'nin devrilmesiyle zirveye çıktı.
Protestocuların Gürcistan parlamentosuna ellerinde gül dalları ile saldırması nedeniyle Gürcistan'daki renkli devrim için Gül adı seçildi. O sırada daha sonraları Ukrayna vatandaşı olan Mihail Saakashvili protestoculara liderlik ediyordu. Gül devrimi Gürcistan'ın çağdaş siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır ve sosyal ve ekonomik memnuniyetsizlik nedeniyle iç kaynaklı olmasına rağmen bunda Amerika ve Batı güçlerin rolü ve desteği hiç şüphesiz görmezden gelinemez.
Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Edvard Shvardnadze'nin 20 gün süren protestoların ardından istifa etmesi, Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesine yol açtı. Mihail Saakashvili ve partisi Gürcistan Ulusal Birlik Hareketi nihayet iktidara geldiğinde Gürcistan'ın dış politika yaklaşımı o zamandan beri Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri geliştirmeye doğru önemli ölçüde değişti. Bundan önce Shvardnadze bir şekilde Gürcistan'ın Rusya ve Amerika ile ilişkilerini dengeleme peşindeydi.
Tahran Radyosu.
Gül devrimi yalnızca batılı güçlerin müdahalesine ve etkisine dayanan bir gecede gerçekleşen bir olay olarak değerlendirilemez. Renkli devrim sürecinin oluşmasında bir takım faktörler vardır. Bu olayın meydana gelmesindeki en önemli etkenlerden biri Gürcistan'daki Gül devriminden önceki yıllarda sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkması ve Gürcistan'ın siyasi seçkenlerinin çeşitli parti ve gruplar şeklinde parçalanması olabilir.
1997 Gürcistan Medeni Kanunu kapsamında sivil toplum kuruluşlarının tescili nispeten kolaylaşmıştı ve Gürcistan'da çok az kısıtlamayla faaliyet gösteriyorlardı. Mevcut istatistiklere göre 2000 yılının sonuna doğru en fazla sayıda sivil toplum kuruluşu Gürcistan'da meydana geldi. En önemlilerinden ikisi Gürcistan'daki Gül devriminden önce insan hakları hukukunu iyileştirme iddiasıyla aktif olan Gürcistan Genç Avukatlar Derneği ve Siyonist Amerika Soros Açık Toplum Vakfı'ydı.
Gül devrimi öncesi ekonomik sorunlar muhalefetin en çok yararlandığı unsurlar arasında yer almış ve halkın hoşnutsuzluğunun en önemli kaynağı haline gelmişti. 1998'den beri ulusal gelir beklenenden çok daha düşük oldu ve 1999'da Gürcistan hükümeti öngörülen gelirinin sadece %70'ini topladı. Bu durum 2003 yılına kadar devam etti. Bu sorunu gidermek için hükümet bütçe açıklarını gidermek üzere enflasyonu ortadan kaldırma tekniklerini kullanmaya başladı. Ayrıca Gürcistan hükümeti uluslararası krediler için uluslararası para fonu standartlarını karşılayamadı ve 2002'de uluslararası para fonu Gürcistan'a ayrılan kredileri askıya aldı. Uluslararası kredilere erişmeden Gürcistan'ın sorunlu ekonomisini yeniden inşa edemez ve önemli borçlarını da ödeyemezdi. Öyle ki 2003 yılı sonunda hükümetin personel maaşları ve emekli maaşları şeklinde birikmiş borcu 120 milyon dolara ulaştı.
Richard Schwartnadze devleti 8 yıllık iktidarı sırasında iş yaratma ve artan işsizlikle mücadelede dahil olmak üzere kamu altyapısına pek ilgi göstermezdi ve sorunlar pratikte kendi haline bırakılmıştı. Örneğin hükümet enerji altyapılarındaki hasarı onarmak için gerekli yatırımı sağlayamadı. Sonuç olarak Gürcistan nüfusunun yarısından fazlası kendilerini yoksulluk sınırının altında görüyordu ve sosyal koşullar daha da kötüleşti. Bu da Şvartnadze hükümetinden daha fazla memnuniyetsizliğe yol açtı. Öte yandan bu ekonomik durum devlet yetkilileri ve polis arasındaki yolsuzluğu körüklüyordu. Yolsuzluk bu ülkede yeni bir fenomen değildi, ancak Gürcistan'ın bütçe açığından dolayı kesinlikle daha da şiddetlendi.
Gül devriminde bir diğer önemli faktör medyalardır. Rustavi 2 televizyon kanalı o zamanki hükümetin, yani Eduard Shevardnadze'yi muhalefetin en önemli medya direklerinden biriydi. Bu kanal Eduard Shevardnadze'yi sert bir şekilde eleştirdi ve muhalefeti açıkça desteklerdi. Gürcistan'ın özgür bilgiler yasası uyarınca medyalar hükümeti eleştirmekte yasallarla korunuyordu. Ancak Shevardnadze hükümeti defalarca Rustavi 2'yi kapatmaya çalıştı ve buna karşılık olarak Rustavi 2 programlarında Shevardnadze ve hükümetini eski Doğu blokunun liderlerinden biri olarak göstermeye çalışıyordu. Gül devrimine yol açan tüm etkenlere ek olarak 2001'de medyalarla ilgili iki büyük olay kamuoyunda hükümete karşı itirazlara yol açtı.
Rustavi 2'nin popüler sunucusu Georgi Sanayan'ın öldürüldüğü Temmuz 2001'de meydana geldi. Gürcistan'ın kamuoyuna göre bu televizyon sunucusu Çeçen çatışmasındaki hükümet karşıtı faaliyetleri ve hükümetin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasından dolayı öldürülmüştü. İkinci büyük olay Ekim 2001'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı ajanlarının haber ve videolara konu olan Rustavi 2 televizyon kanalının genel merkezine baskın düzenlendiğinde yaşandı. Öğrencilerin liderliğindeki 7000'den fazla protestocu bu kanalın genel merkezin önünde toplandı ve Shevardnadze hükümetinin istifasını talep etti ve Shevardnadze kabinesini ve Ulusal Güvenlik Bakanını görevden alarak bu protestolara tepki gösterdi. Ve bu olaylardan sonra Rustavi 2 medya faaliyetlerini daha uyumlu bir şekilde sürdürdü. Öyle ki Shevardnadze'nin en önemli karşıtlarından biri haline geldi ve bu süreç 2003 yılına kadar devam etti.
Temmuz 2003'te dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush, eski Dışişleri Bakanı James Baker'i, muhalefet liderleri ve Cumhurbaşkanı Shevardnadze ile görüşmesi için gönderdi. Bu ziyaretin anahtar sözcüğü serbest seçim gerekliliğiydi. 3 Kasım 2003'te yerel ve uluslararası gözlemciler oylamada Shevardnadze yanlısı partinin lehine bile hile yapıldığı gerekçesiyle seçim sonuçlarını iptal etti ve muhalefet lideri Mihail Saakashvili'yi Ulusal Birleşik Hareketi'nin lideri olarak seçimlerin kazananı olarak ilan etti. Bu nedenle Gürcistan'daki Gül devriminin basit bir cevabı olan bir sorun olmadığını belirtmek gerekir.
Gürcistan birçok siyasi, sosyal ve ekonomik sorunu olan bir ülkeydi ve bağımsızlıktan sonra Abhazya ve Güney Osetya'daki toprak ve ayrılıkçılık sorunlarıyla karşılaştı ve bunlara ilaveten Sovyetler Birliği döneminin birçok sorunu da miras almıştı. Söylemek gerekir ki Gül devrimi Amerikan Birleşik Devletleri ve Gürcistan'daki Soros Vakfı'nın yönetiminde ortaya çıkan çeşitli meselelerden doğdu ve sonraki yıllarda o kadar acı sonuçlar bıraktı ki artık devrim gülünün kırmızılığından söz edilemez. Müzik
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi programının ilk bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.